أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Nahil suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu surenin 71. ayetinden itibaren okumaya devam edeceğiz. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı bir dinleyelim, sonra da bu ayetlerin diğer ayetlerle bağlantısını da dikkate alarak doğru bir şekilde anlaşılması için elimizden geleni yapmaya çalışalım.
Evet, geçen hafta en son 71. ayeti okuyup öyle bırakmıştık. Bu hafta tekrar onu hatırlayarak öyle başlayalım. Nahil suresi 71. ayet ve devamı mealen şöyle. Allah rızık hususunda kiminizi kiminizden üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar ellerindeki rızıkları hakimiyetleri altındakilere verip de onları kendileriyle o rızıkta eşit yapacak değildir. Peki başka bir varlığı Allah'a nasıl eşit kabul edebiliyorlar? Şimdi bunlar Allah'ın nimetini bile bile inkar mı ediyorlar? Allah size kendi türünüzden eşler var etmiş, eşlerinizden de çocuklar ve torunlar var etmiş, sizi temiz ve lezzetli şeylerle rızıklandırmıştır. Hal böyleyken bunlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini görmezlikten mi geliyorlar? Onlara göklerden ve yerden herhangi bir rızık verme yetkisi olmayan, buna gücü de yetmeyen varlıkları Allah'la aralarına koyup kulluk ediyorlar. Allah'ı bir şeye benzeten örnekler vermeyin. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah, hakimiyet altında olup hiçbir şeye gücü yetmeyen bir köle ile kendisine tarafımızdan güzel bir rızık verdiğimiz ve onu gizli açık infak eden, yani hayra harcayan hür kişiyi örnek veriyor. Bunlar hiçbir olur mu? Her şeyi mükemmel yapmak Allah'a özgüdür ama onların çoğu bunu bilmez. Allah iki kişiyi daha örnek veriyor. Onlardan biri hiçbir şeye güç yetiremeyen dilsiz, velisine yük olmuş, onu nereye yönlendirse iyi bir sonuçta gelmiyor. Şimdi onunla kendisi doğru yol üzerinde bulunup adaleti emreden diğer kişi hiçbir olur mu? Böylece 76. ayetin sonuna kadar gelmiş olduk.
Evet, şimdi 71. ayeti okuyalım. Allah-u Teala burada diyor ki وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ. Allah bazılarınızı rızık konusunda bazılarınızdan üstün kılmıştır. Yani şöyle düşünelim. İşte şu bölge var, orada sadece buğday yetişir. Ya da sadece demeyelim de en çok buğday, arpa yetişir. Tahıllar yetişir. Şurada bir başka bölge var, orada meyve yetişir. Şurada bazı insanlar hayvancılık yapar. Bazı insanlar başka şeyler üretirler. Birisi de bir fabrika yapar, bunları bir araya getirir ve insanların kullanacağı şekilde sokar. Dolayısıyla bu farklı rızıklar, farklı üretimler insanları birbirine muhtaç hale getirir. Herkes diğerinin elindekine ihtiyaç duyar ve bu bir şekilde alım ve satımlarla diğerlerine de ulaştırılır. Onun için Allah verdiği rızık konusunda, yani bunu öbürüne üstün kılmış, doğru. Yani şu açıdan bunun bu üstünlüğü var, işte burada meyve yetişiyor. Şu açıdan bunun üstünlüğü var, burada da tahıllı bitkiler yetişiyor. Öbür açıdan onun üstünlüğü var, orada da hayvancılık yapılıyor. Bir başka açıdan şunların üstünlüğü var, orada da diyelim işte tuzdur ve biberdir, diğer şeylerdir, onlar yetişiyor. Ya da İşte diğer bitkiler yetişiyor falan. Ve bunlar da birbirleriyle ona götürür, ona götürür derken hepsi birbirinden istifade eder. Bu üstünlük bir güzelliğe dönüşmüş olur. Ama insanlarda bir özellik daha var. Mesela bazıları zengin oluyor. Yani bu ayet kelimeleri o manayı da ifade ediyor. Bazısının malı çok, bazısının az. Bazısı doğduğu zaman zengin bir ailenin çocuğu olarak doğuyor. Bazısı çok fakir bir ailenin çocuğu olarak doğuyor. Olur. Bunların hepsi birer imtihan vesilesidir. Çünkü Allah-u Teala bu dünyayı imtihan için yapmıştır. imtihan da kolay bir şey değildir. Zenginlik de çok zor bir iştir, fakirlik de çok zor bir iştir. Niye zenginlik zordur? Çünkü o malı korumak, yönetmek, şu bu falan filan, bir de insanlarla ilişkilerinde düzgün bir yol tutturmak da oldukça zordur. İşte Allah-u Teala burada insanların bir özelliğinden bahsediyor. Diyor ki, فَمَلَّذ۪ينَ فُطِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ. Yani şimdi o zengin olan rızık konusunda, yani maddi durumlar konusunda, rızık dedik mi bizde yeme içme anlaşılıyor. Bunun her şeyi girer bu işin içerisine. Yani insanın faydalandığı her şey. İşte zengin olan da bir sürü şeyler var. Malı var, mülkü var, arabaları var, evi var, her şeyi var. Peki bir de bunların emrinde çalışan insanlar var. Hakimiyeti altında çalışan insanlar var. Bunlardan hangisi kendi hakimiyeti altında çalışan kişiyi kendisiyle bir tutar? Yani kendi rızkından, kendi elindeki nimetlerden kaldırıp hadi şunları da sana vereyim, bunları da sana vereyim diyen kaç kişi var? Yani o verdiği ücret ayrı bir konu. O ücreti vermesi zaten çalışmaz onun yani. O ayrı bir konu. Bir de bunların yanlarında esirler de olabilir. Kur'an-ı Kerim'de kölelik yok ama bu dünyada insanlar kölelik sistemi içerisinde şey yapıyorlar, onu kolay kolay bırakamıyorlar. Kendi elindekini hangisi bir başkasına verir? Nasıl veriyor? Vallahi mesela şurada eski bir arabası vardır, al bu senin olsun. Ama yeni aldığı bir arabayı, hadi bir tane de sana yeni alayım demez yani. Kendisini onunla eşit derecede kabul etmez. Hep kendisi devamlı üstte olacak, o aşağıda olacak. Efe bi ni'metillahi yec'hadun. Şimdi bunlar Allah'ın verdiği nimetleri inkar mı ediyorlar? Yani bile bile yalan mı söylüyor? Nasıl bile bile yalan söylüyor? Yani şimdi bunların hepsi biliyor ki, elinde rızık olan da olmayan da, tüm varlıkların sahibi olan Allah'tır. Ya şurada küçücük bir mülkiyeti olan kişi bir başkasıyla kendini eşit görmüyor da, sen nasıl tutuyorsun tüm varlıklara sahip olan, seni de yaratan, her şeyi de yaratan, göklere, yere, artık aklına gelen, gelmeyen, bildiğin, bilmediğin her şeyi yaratan ve her şeye hakim olan Allah'la sen bir başkasını nasıl eşitliyorsun? Yani siz bunu yapmıyorsunuz. İşte bakın, bakın. Nasıl eşitliyorsun? Niye başkasını Allah'a eşit özelliklerde kabul ediyorsun? Bir de Allah-u Teala وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْبَاجًا. Bir de Allah kendi cinsinden size eşler yaratmıştır. Allah-u Teala her şeyi çift yaratmıştır. İnsanlar da çift, hayvanlar da çift. İşte onun dışında her şey, gece gündüz, iyi kötü, büyük küçük, artık aklınıza ne gelirse her şeyi çift yaratmış. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini de ikişerli bir sisteme göre oluşturmuş. Ama tek olan sadece kendisidir. Onun eşi yoktur, çoluk çocuğu yoktur falan, o tektir. Diyor ki Allah size kendi nefsinizden, yani kendi cinsinizden eşler verdi. Siz insansınız, eşiniz de insan. Bu eş kelimesi tabii hem kadın için kullanılır hem erkek için. Burada şunu söylüyorum, ezvaç kelimesi zevcin çoğuludur. Fasih Arapçada zevce diye bir kelime yoktur, o sonradan şey yapılmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'de de zevce, yani birisinin hanımına verilen isim, öyle bir şey yok. Onun için ezbaş deyince yani kadın da girer, buraya erkek de. Kadının eşi de kendi cinsinden, yani onun gibi bir insan. Erkeğin eşi de kendi cinsinden, onun gibi bir insan. Ve ceale lekum min ezvacikum benin ve hafete. Bir de eşlerinizden evlatlar ve torunlar da oluşturmuştur. Eşlerinizden derken sadece erkeğin şeyi değil, yani erkek olmasa kadının çocuk sahibi olması mümkün değil. Kadın olmasa erkeğin çocuk sahibi olması mümkün değil. Bu bakımdan da ikisi birbirine son derece muhtaçtır. O çocuğun oluşması, erkeğin spermi olmasa mümkün olmaz. Kadının yumurtası ve vücudu, rahmi falan olması mümkün olmaz. İşte bütün bunlarda da kadın erkek ayrımı olmaksızın anlaşılması gereken hususlardır. Yani eşlerinizden çoluk çocuk. İşte bu mesele diyelim bir kadının çocuğu. Bu kimin çocuğu? İşte kocamdan olma denir değil mi? İşte benim falanca falan adımdan. Yani burada kadından da erkekten de ikisi birden birlikte olacak ki bir çocuk olsun. Ve onlardan torunlar da oluyor. Ve razakaküm min at-tayyibat ve Allah sizi temiz ve lezzetli yiyecekle de rızıklandırmıştır. Yani insanlar hep böyle temiz ve lezzetli yiyecekler yer. Allahü Teala onu bir şekilde insanlara veriyor ve sunuyor. Mesela şöyle kışın kutup bölgesine gittiğimizde Svalbard'da bakıyorsunuz ki Allah Allah. Tromsø'da, Svalbard'da bakıyorsunuz denizden buhar çıkıyor. Allah nasıl oluyor? Ya Allahü Teala oraya kadar balıkları getiriyor. Onlar da oradan balıkları yakalıyor diyorlar yani. Temiz ve lezzetli yiyecekler. Tabii diğer yiyeceklerinde başka yerler. Onlar başkasına balık gönderiyor. Onlar da onlara başka yiyecekler gönderiyor. Her şey oluşuyor orada. Efe bil batılı yü'minun. Yani şimdiler batıla inanıp güveniyorlardı. Ve bi ni'metillahi hum yekfurun. Allah'ın nimetlerini görmezden mi geliyorlar? Niye Allah'ı yok sayıyorsunuz? Bakın bütün bunları veren o. Şimdi nefes alıyoruz. Bakın nefes. Akşama kadar gece uyuduğumuz zaman ömür boyu nefes alıp veriyoruz. Almamız başka bir nimet, vermek başka bir nimet. Verdiğimiz zaman ağzımızdan çıkan içimizdeki bir takım şeyleri, vücudumuza zararlı maddeler dışarıya çıkıyor. Aldığımız zaman da tertemiz şeyler şey yapıyor ve vücudumuz ondan dolayı ayakta durabiliyor. Düşünün biz her şeyimizi harcasak şöyle bir nefes almanın bedelini ödeme şansına sahip miyiz? Mümkün değil. Peki niye bize bu kadar nimetleri veren, bu kadar yiyecekleri veren, bu kadar işte aile kurmamıza sebep olan, yaşamamıza sebep olan, ne bileyim her şeyimizi muhtaç olduğumuz Allah'a karşı niye nankörlük ediyoruz? Allah'ın nimetlerini niye görmezden geliyoruz? Yani en küçük bir iş yapabilmek için kaç kere nefes alıp veriyoruz? O işi yapmak için o kadar çok şeye ihtiyacımız var ki. Sadece nefese değil. Bak ben size konuşuyorum. İşte dile ihtiyacım var, ağza ihtiyacım var. Bu sesin çıkması için başka şeylere ihtiyacım var. Konuştuğum kelimeleri belli şekillerde bir araya getirebilmek için kafamda bir bilgi oluşmasına ihtiyaç var. Sizin duymanız için kulakların olmasına ihtiyaç var. Benim de ağzımdan çıkanı duymam gerekiyor. Ne oluyor? Bak çok basit bir şeyde bile sayısız nimetlerin içerisindeyiz. Nasıl oluyor da Allah'ın nimetlerini insanlar görmezden geliyor ve Allah'ı ikinci plana atıyorlar. Diyor ki ondan sonraki ayette Allahü Teala ve ya'budune min dunillah. Tutuyorsunuz. Allah ile kendi aranıza bir şeyler koyuyorsunuz ve ona kulluk ediyorsunuz. Mesela Hristiyanlara bakıyorsunuz. İsa Aleyhisselam'ı Allah'la aralarına koymuşlar. Kiliseyi araya koymuşlar. Ve kilise insanları kendilerine köle yapıyor. İsa Aleyhisselam şöyle hiç bunu kabul edebilir mi? Ne oluyor? İnsanların inançlarını, dini inançlarını sömürebilmek için kendilerine önce kul yapıyorlar. Peki niye kafanızı çalıştırmıyorsunuz? Niye bu adamların bu yalanlarına uyuyorsunuz? Bunlar nedir? مَا لَا يَمْلُكُ لَهُمْ رِزْقًا. Bunlar kendileri için bir rızık, rızka bile hakimiyetleri yok. Bir nefes alabilecek güçleri var mı? Allah o nefesi vermese. Aldıkları nefesi dışarıya Allah çıkarmasa, o kanalları aşmasa kendileri çıkarabilir mi? Patlar giderler. Peki Allahü Teala o topraktan buğdayı, arpayı, diğer şeyleri ya da hayvanları yaratmasa, bütün her şeyi yaratmasa bunlar hangi şey, hangi rızkı verebilirler insanlara? Hiçbir şey veremezler. Ne oluyor? Mine semavati verir. Ne gökten verebilirler ne de yerden. Hiçbir şey yani göklerden de bir şey getiremezler. Hadi yağmur yağdır bakalım. yağdıramaz. Hadi bakalım kurak oldu. Şimdi topraktan bitkiler çıkar. Çıkaramaz. O toprağın kendisi çıkarır. Allah-u Teala'nın belirlediği kurallarla yağmurlar yağar. وَلَا يَسْتَضِيعُونَ Yani bunlar göklerden ve yerden herhangi bir şey, yani rızık, herhangi bir şey ne olursa olsun. Yani bir damla su bile üretemezler. Mümkün değil yani. Yani kendiliklerinden üretemezler. Havadır, güneştir, ne bileyim artık sayısız nimetler var. Ve göklerde bir yerde olanları yapamayacağı gibi böyle bir şeye güçler de asla yetmez. Yani hadi bakalım bir organize edin. Şurada yerde, gökte değil ama başka bir yerde yapalım. Mümkün değil, yapamazsınız. Tamam, siz görüyorsunuz. Bunu hepiniz bilmiyor musunuz? Bunu bilmeyen mi var? O zaman ne oluyor? Niye tutup da Allah'ı araya hiçbir şeye gücü yetmeyen varlıkları aracı olarak koyuyorsunuz? Allah'ı kendinizden uzak görüyorsunuz. Öbürlerini daha yakın görüyorsunuz. Ona tanrılık özellikleri veriyorsunuz. Ona kul köle oluyorsunuz. Ya bu ne oluyor? Biraz kafanızı çalıştırsanız da sıkıştığınız zaman bir yerde Allah'ı yardıma çağırırsınız ama işiniz şey yaptı mı, rahatladı mı hemen tutarsınız, başkalarını ilah yaparsınız, tanrılaştırırsınız. Yani bu her şeyin düzenini koymuş olan Allah'a akıl mı öğretiyorsunuz? Yol mu gösteriyorsunuz? Bunlarda okuyacağın ayetler varsa.
Yani bu ayetin benzeri olacak bir iki ayet okuyabiliriz. Hani bu tabi ayet Mekki bir sureye ait olduğu için ilk etapta Mekke müşriklerinin yanlış inançlarını bize haber veriyor. Onlar kendilerine hiçbir şekilde rızık vermeye güç yetiremeyen varlıkları Allah'la aralarına koyup kulluk ediyorlar. İşte melekleri Allah'ın kızları yapmışlar. Onları sembolize eden putlar yapmışlar kendi elleriyle, onlara kulluk yapıyorlar, onlara özel ibadet sunuyorlar, kurban kesiyorlar, yemek veriyorlar vesaire. Halbuki sorulduğu zaman onlar da farkında bunların kendilerine hiçbir şekilde fayda veremeyeceğinin, ama söylenmesi lazım karşı taraftan, uyarılmaları lazım. Allah da bu şekilde uyarıyor onları. Mesela bir ayet-i kerime var, Fatır suresi 35. surenin 3. ayeti. Orada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ya eyyuhannas, ey insanlar. Üzkürû ni'metallâhi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini bir hatırlayın bakalım. Yani Allah'ın bizde verdiği nimetleri saymakla bitirebilir miyiz? Bitiremeyiz. Peki, hel min hâlikin gayrullah. Allah'tan başka bir yaratıcı var mı ki? Yerzukuküm minessemâi vel ard. Gökten ve yerden size rızık verebilecek herhangi bir yaratıcı var mı? Bir düşünün. Hiç kimse buna evet cevabı veremez. Yok. La ilahe illahu. Ondan başka hiçbir ilah yok. Durum böyle olmasına rağmen fe enna tufekun. Nasıl böyle çeşit yalanlara sarılabiliyorsunuz siz? Zor duruma düştüğünüz zaman Allah'a yalvarıyorsunuz. Allah duanızı kabul edip isteğiniz yerine gelince, ya ben falanca efendiye gittim, şuna böyle yaptım, onun yüzü suyu hürmetine oldu bütün bunlar deyip tekrar şeytani yollara başvuruyorsunuz. Bak hemen nasıl yalan söylüyorsunuz diyor Allah. Çünkü onların içini bilen Allah, zor durumda sıkışınca bütün şeyler dalle men ted'une illa iyyah. Daha önce ilah diye yalvardığınız, aklınıza gelen o ilahi güçten hepsi yok oluyor gidiyor. Yalnız Allah var zihninizde, o kalıyor. Ama isteğiniz olduktan sonra hemen ilk olarak Allah'ı devre dışı bırakıyorsunuz. Şundan oldu, ben yaptım. Falanca hocaya gittik, onun şeyiyle oldu, onun aracılığıyla oldu, şu bu falan. Hemen yanlış yerlere başvuruyorsun. Halbuki gökten, yerden sana Allah'tan başka rızık verecek biri yok. Bunu sen de biliyorsun. Peki niye yalan söylüyorsun? Şeytanlıktan dolayı. Çünkü şeytan hem kendisi inanmayan, yoldan çıkan, ama bununla yetinmeyip başkalarını da yoldan çıkarmaya çalışan kişi ya. İşte bu görevini yapacak yani. Kendisi çıkmış, başkaları da çıksın. O zaman habire yalan söylüyor. Mesela Araf suresi, oraya bakabiliriz. Araf suresinin 191. ayetine. Diyor ki Allah, eyüşrikune ma la yahluku şey'en ve hum yuhlekun. Bunlar hiçbir şey yaratamayan ve kendileri de yaratılmış olan varlıkları mı Allah'la Allah'a ortak koşuyorlar? Bakın, yaratılmış varlığı Allah'a ortak koşmak ne demek? Bunlar canlı, yani bir zamanlar yaşamış olan insanları da Allah'a ortak koşuyorlar işte. Yani Hristiyan cenahından düşündüğümüz zaman İsa Aleyhisselam'ı, diğerleri tarafından düşündüğümüz zaman geçmiş büyükleri. Ama bize gelince Müslümanlara, bizde yok öyle bir şey. Hep başkaları kötü, hep başkaları yanlış yapmış. İyi de Allah niye sürekli başkalarının yanlışını bana anlatıyor? Ya aynı yanlışa benim düşme potansiyelim var ki beni uyarıyor. Niye Kur'an-ı Kerim sürekli müşriğin yanlışını, Yahudinin yanlışını, Hristiyanın yanlışını anlatıyor? Müslüman sen de yapma diye anlatıyor. Çünkü o şey bizde de var. O meyil. Hemen bakın, öyle bir insanlar kutsuyoruz ki biz kendi zihnimizde. Eleştirilemez, sorgulanamaz, mutlak manada itaat edilen, değil mi? Mesela var mı şu bizim arkadaki kitaplarda herhangi bir yanlış bulunacağına inanan hocalar? Yok. Ne diyorlar? Din bunlardır diyorlar mesela. Dokunulamaz onlar, eleştirilemez. Niye? Çünkü onları yazanlar şöyle iyi zat, böyle iyi zat. Ya iyi zat olabilir. Ama bu onun kusursuz, yanlış olduğunu falan mı gösteriyor? Yok. Siz kendileri yaratılmış birilerini Allah'a ortak mı koşuyorsunuz? Onlar hiçbir şey yaratamazken üstelik. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا. Bunlar onlara hiçbir şekilde yardım edemezler. Buna güç yetiremezler. Ölmüş gitmiş çünkü bunlar. Kendileri aciz. وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. İşin şeyi tarafı da şu. O ortak koştuğunuz kimseler kendilerine bile yardım edemiyorlar. Hani kelin ilacı olsa başına sürer önce. Adam ölmüş gitmiş zaten. Kim bilir neyle cedelleşiyor orada. Kalkıp bir de senin yardımına mı koşacak dünyada? Yani falanca yerde yüzyıllar önce ölmüş bir adamı sen yardıma çağırıyorsun. Niye? Kalkıp gelirmiş diye. O ne halde? Onun kendine yardım etmeye hali yok, mecali yok. Kalkıp bir de sana yardıma gelecek. İşte olmuyor demek ki bunlar. Mesela 194. ayette de Cenab-ı Hak Arif'te diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'la aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız var ya, عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ. Onlar da sizin gibi birer kuldur. Kul ya, onlar da kul. Allah yaratmış onları da. Yani eksik, noksan varlık onlarda. Günahkar varlık aynı zamanda. Onların da hataları var. فَدْعُوهُمْ. Ya çağırın, tamam hadi o zaman çağırın, deneyin bakalım. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. İddianızda haklıysanız hadi onları çağırın da size karşılık versinler. Biz de duyalım ya. Biz de görelim. Niye hep sadece siz görüyorsunuz bunu? Niye sadece siz duyuyorsunuz? Veya niye sadece sizin yardımınıza geliyorlar? Hep olup bittikten sonra işte bak Gazze'de bir dünya olay oluyor. Bunlar madem odaya girdiğinde böyle boşluğa kılıç mılıç sallayan adamlarsa buyurun gitsin oradakilere o zaman yardım etsinler. Ama bakın olaylar bitsin, bittikten sonra diyecek ki onların şeyiyle oldu. Allah onları oraya yolladı, onlar geldiler, savaştılar, İsrailleri yok ettiler, öldürdüler falan. Zaferi yine kimseye bırakmaz onları, sahiplenirler. Ama şu an işler kötü durumdayken kimsenin topa girdiği yok. Çünkü şu an biliyoruz ki yalnız Allah yardım edebilir. Ama Allah yardım ettikten sonra herkes parsayı toplamaya çalışacak. Bizim hoca sayesinde, bizim hoca efendi, bizim şeyh efendi sayesinde falan. Öyle bir şey yok halbuki bak. Elehum ercülün yemşûne biha. O çağırdıklarınızın ayakları mı var ki yürüyüp gelsinler? Emlehum eydin yabdışûne biha. Onların elleri mi var ki tutsunlar? Emlehum a'yunun yubsirûne biha. Onların gözleri mi var ki görsünler? Emlehum azanun yesmauna biha. Onların kulakları mı var ki onlarla dinlesinler? Hangi birini yapabiliyorlar bunlar? Hiçbirini yapamazlar. Öyleyse Allah varken niye onlara gidip dua ediyorsunuz ya? Niye onları yardıma çağırıyorsunuz? Ulid'u şurakakum. O zaman de ki diyor Muhammed Aleyhisselam Allah. Ud'u şurakakum. Bu Allah'a ortak saydıklarınızı çağırın. Sümme kiduni fela tunzirun. Ve sonra bana da bir oyun kurun. Hiç göz açtırmayın. Bakalım ne yapabileceksiniz? Çünkü inne veliyyallahu'llezî nezzelel kitâb. Benim velim, en yakınım. Yani bütün işlerimi kendisine havale ettiğim zat bana bu kitabı indiren Allah'tır. Ve huve yetevelle salihin, ve o da aynı zamanda iyilere velilik eder. Hadi bakalım, ben Allah'a güveniyorum. Siz bakalım neye güveneceksiniz? Bir yapın görelim. Bakın, yalnızca Allah'a güvendiniz mi? Bütün dünyaya da böyle meydan okuyabiliyorsunuz demek ki. 197. ayette de aynı unsur. Vellezine ted'une min dunihi, ey müşrikler, Allah'la aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız var ya, la yestati'une nasrakum, onların size yardım etmeye gücü yetmez. Gelemezler. Duyamazlar. Göremezler. Onlar ölmüş. Sen istediğin kadar onu kınından çıkmış bir kılıç gibi, şimdi daha hür. Eskiden kendi dertleriyle uğraşıyordu da bize bakamıyordu, şimdi öldü, tamamen bizimle iyileşecek falan diye zannet. Bu senin vehimin, bu senin kuruntun, bunun gerçekle uzaktan yakından alakası yok. O ölüp giden zat senin yardımına gelemez. Dahası وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ, onlar kendileri için bile bir şey yapamazlar. Kendine faydası olmayanın sana ne faydası olabilir? Bütün bu ayetler, yani daha çok var ama herhalde bu kadarı da sırf bu Nahl suresi 73. ayeti anlamamız herhalde yeter.
Mesela şimdi çok tanınmış bir şahıs diyor ki İstanbul, Ankara'dan İstanbul'a geliyorduk. Gebze yakınlarında bir yağmura tutulduk. İşte bir otomobille geliyorlarmış. İşte bir yerde her tarafı su bastı. Öyle bir şey ki, öyle bir su vardı ki yanımızdan yüklü, kereste yüklü kamyonlar geçiyor. Ondan sonra işte daha önce de burada da olmuştu da şey yapmamıştı. Bakın, kereste yüklü kamyonlar hızla geçiyor yanlarından, onlar orada kalıyor. Yalan söylemek ne kadar zor yani, ne kadar zor bir şey. Kereste yüklü hızlı bir şekilde. Ya işte Allah'a yalvarıyorlar, olmuyor. Ne yapıyor? Bakıyorlar, hiç mümkün değil. Ya Seyyidana Hamza, ya Seyyidana Hamza dedik. Diyor ki, geldi Hazreti Hamza, bizi iki dakikada kurtardı. Ya bu adamların kendilerinin sapık olduğunu bilmemeleri mümkün değil. Ama etrafındakiler neden böyle yapıyorlar, onu anlamak da mümkün değil. Şimdi gene çok meşhur birisi kitabında yazıyor. Efendim diyor işte, Abdülkadir Geylani demiştir ki, müridim ister doğuda ister batıda olsun, neresinde olursa olsun beni çağırsın, hemen imdadına yetişirim. Oh! Efendim diyor, şey yaptım, esir olarak Rusya'ya gittim, her yerde benim imdadıma yetişti olan. Ya Rabbi, ama bu insanla, bu yalanları söyleyenler maalesef etraflarında çok insan bularak kendilerini bir şey zannediyorlar. Hadi gidin bakalım, ahirette Allah'a nasıl hesap vereceksiniz?
Bir de şey diyorlar, ya işte bunca ayet var, adam buna rağmen nasıl bunu yapabiliyor? Şöyle yapabiliyor, bu ayetler bizimle ilgili değil diyerek işin içinden çıkıyor. Diyor ki, bunlar müşriklerle ilgili. Allah burada Mekke müşriklerini uyarmış. Ya birinci şahıs olarak evet onları uyarmış da, kıyamete kadar baki kalacak olan bir kitapta bunun yeri ne? Yani sırf Mekke müşriğini uyarmak için indi ve bitti mi bu ayetlerin hükmü?
Yani tarihi kitap oluyor.
2000 yılındaki müşrik niye bunun muhatabı değil? 2020'deki müşrik? Müşrik Mekke'de öldü mü? Müşrik geziyor etrafta, kol geziyor işte her tarafta.
Ya zaten sen de çok iyi biliyorsun. İşte burada her gün meal çalışması yapıyoruz. Neredeyse 30. yılı buldu. O kadar yanlış anlamlar veriyorlar ki, İşte fıkıh kitaplarındaki kelam kitaplarında müşrikin ne olduğunu tarif eden birisine rastladın mı sen şu ana kadar?
Kur'an-ı Kerim'de çoğunlukla putperest olarak yani böyle söyle, tamam işte bitti.
Ya peki putu mu insanlar Allah'a ortak? Yani bir taşı, evet, toprağı mı Allah'a ortak ediyor insanlar?
Halbuki diyor ki onlar da sizin gibi birer kul.
Tabii.
Put kul mu?
Yok.
Ama ona putta mücessem bir şey var.
O bir şeyi temsil ediyor. Evet. Bir şeyi temsil ediyor sizin kafanıza göre. Evet. Yani şimdi mesela bugün İslam alemi de maalesef şirkin göbeğinde, biz bunu hemen her dersimizde de söylüyoruz. Yani şimdi Muhammed Aleyhisselam'ı Allah'ın yerine koyuyorlar. Allahü Teala mesela kıyamet gününde mahşer yerinde herhangi bir kişiyi kurtaramayacağını çok net bir şekilde ayetlerde bildiriyor. ve yevme la temlikü nefsun li nefsin şey'a. O gün hiçbir nefis bir başka nefis için herhangi bir şey yapmaya güç yetiremez diyor. Vel emru yevmeydin lillah. O gün bütün emir ve irade tümüyle Allah'a aittir diyor. Şimdi bu İnfitar suresinin son ayetleriydi değil mi? Son ayetleri. Bak Allah bunu birçok ayette söylüyor. Mesela yine Bakara suresinin 255. ayetinde diyor ki ya eyyühellezine amenu enfikum mimma razaknakum. Ey müminler, size rızık olarak verdiğimizden harcama yapın. Min kabl en yetiye yevm, bir gün gelmeden önce ki bir la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa'a. O gün ne alım satım vardır, ne dostluk vardır, ne de şefaat vardır.
254.
Kimdi o? 254 mi? Ha, 255 dedim.
255 ayetel kürsi.
Tamam. Şimdi Bakara 254. ayetmiş. Hiçbir şey yoktur. Vel kafirûne humul zalimun. Bütün bunları yok sayanlar yanlış yapmış, yani zalim olan kişilerdir. Ne yapmış oluyor? İşte bunu yapan, kendilerini ilah olarak ortaya koyanlar bile bile bunu yapıyorlar. Gerçeklerin üstünü örtüyorlar ve Allah-u Teala'nın en fazla cezalandıracağı kişiler oluyor. Yani ahirette en büyük cezayı hak edenler hocalar olur. Ve onun için bakın bütün bu ayetler ve daha nice ayetler açık olmasına rağmen mezheplerin ittifakla kabul ettiği bir husus vardır. Şefaati uzma derler. En büyük şefaat neymiş? Allah şeyde mahşer günü geleceklermiş. İşte Adem Aleyhisselam'dan başlayıp Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün insanlık gelecekmiş. Muhammed Aleyhisselam da işte ümmeti ümmeti diyecekmiş. Ya o kadar bütün insanlık geldi, senin ümmetinden başkası değil mi? Yani yalan söylemek o kadar zor bir şey ki. Yalan ve iftira. Ve buna inanmayan bir tane mezhep yok. Muhammed Aleyhisselam o zaman kurtaracakmış. Haşa. Yetiş ya Muhammed. Bugün imdat günüdür. Kimden kaçıp kime sığınıyorsun? Allah'tan kaçıp Muhammed'e sığınıyor. O zaman daha güçlü olması lazım. Onun için dikkat ederseniz İslam alemi niye yerde sürünüyor? Çok net bir şekilde görürsünüz. Onun için başkaları ne yapıyor bizi ilgilendirmiyor ama bizim Allah'ın emirlerine samimiyetle boyun eğip Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyorsa ona uygun bir davranış göstermemiz lazım. Yoksa başkalarına şey yaptığımız zaman dünyada sömürünün en etkili yolu din sömürüsüdür. İnsanlar tarafından rahatlıkla sömürülürüz. Dünyamızda gider, ahiretimizde. Şimdi Allah-u Teala bu Nahl suresinde şöyle diyor 74. ayetinde. Yani oraya kadar anlattıktan sonra bu az önce söylediğimiz şeyler, işte Yahya Hoca'nın da okuduğu ayetler, hepsiyle ilgili o konular anlatıldıktan sonra diyor ki Allah فَلَا تَدْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْسَرِ. O zaman öyleyse Allah için örnekler vermeyin. Ne oluyor? İşte mesela benim şey yaptığımda, bu tarikatlarla ilk mücadeleye başladığım zaman Mahmud Efendi ve en üst cemaatiyle konuşurken işte Allah'la araya aracı konulmaz ayetten okudu. Ne demek? Birisi İstanbul müftüsüyle görüşmeye gelse direkt bir görüşüyor. Birisinin aracılığıyla görüşmüyor mu? Allah Allah. Allah İstanbul müftüsü. Efendim sen şimdi Cumhurbaşkanı'na nasıl ulaşacaksın? Araya bir sürü aracı koymadan nasıl ulaşacaksın? Allah Cumhurbaşkanı mı? Onun için Allah-u Teala diyor ki Allah için örnekler vermeyin. Yani ne oluyor?
Yani Allah'ı birilerine, bir şeylere benzetmeyin.
Ne olacak? Örnek, tabii örnekler vermeyin derken yani Allah'ı işte Cumhurbaşkanı'na, falana, filana benzetemezsin kardeşim. Evet. Allah işte şöyle böyle. Yani sen ne kadar ma hatara bi barik ve Allah'a gayrı dalik diye çok güzel bir ifade vardır. Aklına ne gelirse gelsin Allah o değildir. Zaten onu da Allah şey yapıyor. Kendinin dengi olan hiçbir şey yoktur diyor Allah.
Leyse kemislihi
şey. Leyse kemislihi şey.
Sura suresi 11. ayet.
Sura 11. ayet. Şimdi hiç unutamadığım bir hatıram var. Bir gün bir şeyle Türkiye'nin bu futbol kulüplerinden birisinin yöneticilerinden birisiyle beraberiz. Onunla beraber şöyle oturduk, çay içeceğiz. Orada da bir başkası vardı. O da antrenörmüş. Hocam dedi, bu ateisttir dedi. Allah'a falan inanmaz dedi. Çay içeceğiz. Yani çok yıllar önce, belki 30 seneden fazla olmuştu. Dedim, ben de bu şahsın Allah'a inanmadığına inanmıyorum dedim. Tamam dedi, evet ama bir türlü bir şeye benzetemiyorum. Tamam işte, bak çok güzel yoldasın dedim. Allah'a hiçbir şeye benzetemem. Hiçbir şeye benzemez ki Allah. Neye benzeyeceksin? Her şeyin yaratıcısı herhangi bir şeye benzer mi? Of, şimdi rahatladım dedi. Tamam, çok teşekkür ederim. İşte Allah da diyor, bak hiçbir şeye benzemez. Bak Allah her zaman var, her yerde var. Ne diyor? Bizim kılcal damarlarımızdan bile daha yakın bize. Sadece bize değil ki. Bir kuru yaprak düşse onun onayı olmadan düşmüyor. Ve aynı anda trilyon, hiç tahmin edemeyeceğimiz katrilyonlarca olay oluyor ama hepsinden haberi var. Şimdi Allahü Teala'yı biz nasıl zihnimize canlandırır, neye benzetebiliriz? Yani bunu işte o şahsın da dediği gibi hiçbir şeye benzetemiyorum. Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Bakın Allah'ın varlığında şüphesi yok ama zihninde canlandırmada sıkıntısı var adamın. فَلَا تَدْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْسَالِ Artık Allah'a benzetmeler yapmayın. Allah için bir takım örnekler ortaya koymayın. İşte Efendi Hazretleri işte şey yapar. Allah sizin aranızda aracı olur. Sizi şöyle yapar, böyle yapar. İşte yarını ahirette kurtarır. Ahirette şey yaptığınız zaman millet sizi cehenneme soktuğu zaman deyin ki ben falanca tarikattanım. Hemen şey yaparlar. Oh ne güzel. Yani dini kullanan bu adamlar işte cehennemden çıkmayacak insanlardır. Yani cehennem cezasını en fazla hak edenler insanların inançlarını istismar ederek onları sömürenlerdir. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allah her şeyi bilir ama siz bilmezsiniz ki. Bizim bildiğimiz ne kadardır? Ne kadardı ya, şu hücremizi bile tanıyamıyoruz. Şu saçımızı, hiçbir şeyimizi tanıyamıyoruz. Yani ne kadar biliyoruz ki? Biz sadece dış görünüşle ilgili birçok şeyler, o kadar. Yani bize öğretildiği kadar ne biliyoruz. Evet, bununla alakalı var mı söyleyeceğin?
Tamam. Hani Allah, evet diyor ki Allah'a bir şeye benzeten örnekler vermeyin. Ama hocam biraz önce ifade ettiği gibi. Şimdi dışarıdan dünya ölçeğinde doğru ve geçerli olan örnekler verip insanları saptırabiliyorlar. İşte diyorlar ki siz gerçekten de hani mesela bir belediye başkanı ile bile görüşemezsiniz. Hani daha yukarılara zaten gitmeye gerek yok. Yani bir vali veya daha üste gidelim bir bakan, daha üste gidelim işte cumhurbaşkanı, devlet başkanı falan, onunla görüşemezsiniz direkt. Mutlaka önce birileriyle görüşmeniz lazım. İşte gerek görülürse ancak oralara gidersiniz falan, şu bu. Doğru mu? Aa doğru. Ya işte şeyde trafo var. Sen diyor evine direkt trafodan mı elektrik alıyorsun? Olmaz. Onun diyor teller vasıtasıyla şuraya gelmesi lazım. Çünkü direkt trafodan alırsan çarpılırsın. Doğru mu? Doğru. Örnekler doğru. Ama varılmak istenen yer yanlış. Allah ne diyor? Ben ne bir belediye başkanıyım, ne bir cumhurbaşkanıyım, ne bir devlet başkanıyım, ne bir trafoyum. Doğrudan bana bağlanacaksınız diyor Allah. Doğrudan benim önüme geleceksiniz. Her biriniz teker teker geleceksiniz. Ha, dünyada öyle olmak zorunda. Çünkü sen bir belediye başkanıyla, bir valiyle, bir kaymakamla tabii ki birisi aracılığıyla görüşemezsin. Herkesin gidip rahatça görüşebildiği bir yer olamaz orası. Tabii ki seni biri ona sunacak, biri ona tanıtacak. Ama alemlerin Rabbini sen onun konumuna düşüremezsin. Cenab-ı Hak için seni tanıyamamak gibi bir noksanlık olamaz. Cenab-ı Hak seni senden daha iyi tanıyor. Bir başkası seni nasıl ona tanıtacak? Dolayısıyla dünyadaki örnekleri doğru bunların. Ama bu tip şeylere şöyle denir. Kelimetu hakkin uride bihil batıl. kendisiyle batıl murad edilen hak sözler. Söz doğru ama onunla batıl bir şey murad ediyor. Kullandığı alan yanlış. Doğru bir örnek verip seni yanlışa, Allah'la araya aracı koymaya sevk ediyor. Halbuki aracılık fikrini Allah tümden reddediyor. Doğrudan bana diyor, bu diyor ki ama dünyada böyle mi? Ha diyor, evet ya doğru, ben onu yapamıyorsam o zaman Allah'tan önce de gidip şeyhe, şuna buna falan bağlanmam lazım falan diye seni yanlış yere yönlendiriyor. Bu şeyi, hani bu ayet فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ, direkt o. Sen Allah'ı hiç kimseye ve hiçbir şeye benzetme. Allah'la ilgili bu tip örnekler verme kimseye. Allah Allah'tır. Rabbul Alemin'dir o. Direkt ona hitap edeceksin. Direkt ondan isteyeceksin. Direkt ona bağlanacaksın. Hiçbir sorun yok. Aksi zaten yanlış. Evet.
Şimdi Nail suresinin 75. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Şimdi Allah her türlü örneği verir. Yaratmıştır, tamam, o zaten Kur'an-ı Kerim'de her şeyin örneğini verdiğini de bildiriyor. Şimdi bize bir örnek veriyor. Daraballahu meselen abden memluken. Allah hakimiyet altında olan bir esiri örnek olarak veriyor. Adam esir alınmış ve birisinin hakimiyeti altına verilmiş. O şimdi istediği yere gidemez. Şey yapamaz tam. Yani çok büyük bir baskı altında olur. Yani kendi emrinde değil. La yaktiru ala şey. Hiçbir şeye kendi kendine karar veremiyor. Ölçüyü kendi koyamıyor. Şöyle yapalım, böyle yapalım demiyor. Kendine deniyorsa onu yapmak zorunda. Peki bununla وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا, bir de katımızdan güzel bir rızık verdiğimiz. Çünkü o esirin yanında hiçbir şey, kendi vücudu üzerinde bile konuşma yetkisi yok. Ben şu saatte yatıp şu saatte kalkacağım bile diyemiyor. Şu işten başkasını yapamam da diyemiyor. Yani hiçbir yetkisi yok. Ama bir de şunu düşünün. Allah'ın kendisine yani katından güzel bir rızık verdiği. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. Ve o da verilen rızkın kıymetini biliyor. Gizli açık başkalarına veriyor, harcama yapıyor. Alın, bu sana olsun, bu sana olsun, bu sana olsun. Gizli açık insanları üzmeden onda yardım yapıyor, insanlara destek veriyor. El yestevun. Evet, bunlar eşit olurlar mı? Elbette olmazlar. Peki biz şimdi bunu eşitleyemiyoruz da her şeye gücü yeten Allah'la hiçbir şeye gücü yetmeyen insanı Allah vermişse zengin olmuş, vermezse olamaz ki. Allah istediği anda sahip olduğumuz her şeyi elimizden alır. Canımızı da alır, her şeyi alır. O zaman biz niye insanları Allah'a benzetiyoruz ki? Elhamdülillah. Evet, hamd Allah'a mahsustur. Yani her şeyi mükemmel yapmak Allah'a özgüdür. İnsan ne kadar güzel de yaparsa yapsın, mükemmelini oluşturamaz. Yapabileceği kadar yapar. Ama mutlaka ya en iyi yaptığı şeyde bile bir sürü eksikleri, hataları, kusurları çıkar. Elhamdülillah bel ekteruhum la ya'lemun. Ama onların çoğusu bunu bilmiyor. Yani böyle bir şey düşünmüyorlar. Allah Allah. Böyle bir mukayese yapmıyorlar. Yani böyle bir örnek üzerinde düşünmüyorlar. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ. Bir de Allah-u Teala şu iki adamı örnek veriyor. اَحَدُهُمَ اَبْكَمْ. Birisi dilsiz. لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْ. Sadece dilsiz olmakla kalmıyor. Bir şey yapacak gücü de yok. Bir şey de yapamıyor. Bazen dilsiz olur ama bir takım şeyler yapabilir. وَهُوَ كَلُّنْ عَلَى مَوْلَهُ. O Mevlasına, yani kendi en yakınlarının üzerine, efendisine diyelim, yani Türk daha şey olur, yük. Tamamen onu beslemesi, şey yapma, bakması, yani her şeyle ona bağlı, ona yük. Eynema yuveccihu la yeti bi hayr. Efendisi onu hangi tarafa, git şurada, git şuradan şu ekmeği al da getir desen alıp getiremiyor. En basit şeyi söyle yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Evet. hel yestebi huve. Şimdi bu şahıs eşit olur mu? Ve men ye'mur bil adil. Dengeli davranmayı, adaleti emreden, bak iyi yapın. Adam hem aklı başında, hem düzgün konuşuyor, hem de çok güzel şeyler olmasını istiyor. Emreden ve huve ala sırat-ı müstakime, kendisi de doğru yolun üstünde olan. Yani yaptıkları doğru, güzel. Böyle bir şey yapan bir kişiyle bunlar eşit olabilir mi? Bakın siz bu ikisini eşit diyemiyorsunuz da hiçbir şeye gücü yetmeyen insanları Allah'la nasıl eşit dersiniz? En alim kabul ettiğiniz, en güçlü kabul ettiğiniz kişi Allah'ın bir nefes alma nimetinden mahrum olsa biter o anda. Yani en küçük bir nimetten mahrum kalacak olsa yapabileceği hiçbir şey kalmaz. O zaman her şeye gücü yeten, her şeye hakim olan Allah'ı niye tutup da şuna buna benzetiyorsunuz? Nasıl örnek veriyorsunuz? Evet, bu örneklikle ilgili ayetleri de Yahya Hoca'dan evet, dinleyelim.
Bu tür örnekleri Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman veriyor ve sebebini de açıklıyor. Diyor ki ve tilkel emfalu nadribu halinnas. Biz örnek niye veriyoruz insanlara bu örnekleri? Leallehum yetefekkerun. Hem meseleyi düşünsünler, daha iyi kavrasınlar. Leallehum yetefekkerun. İşte aklına getirsinler o bilgileri ve gerekli yerlerde kullansınlar diye. Zaten bir ders anlatırken de genelde böyle benzetmeler yapıldığında akılda kalıcı oluyor. İşte Allah Teala normal yaşanan hayattan örnek veriyor. Diyor ki şu adamı düşünün, işte kafanızda canlandırın. Birisi var, dilsiz, hiçbir şey yapamıyor. Buraya git yapamaz bunu. Yani elinden hiçbir şey gelmeyen biri, her şeyi yapabilen ve çevresine de böyle emirler, güzel şeyler yapabilen biriyle bir şey eşit oluyor mu? Olmuyor. Peki sen kalkıp kendisine bile fayda vermeyen birilerini Allah'la nasıl eşit tutuyorsun? Yani güncel hayatta bile bu eşit olmazken Allah'a diyorsun ki sen işte bu da Allah'ın oğlu, kızı, yakını, velisi, şuzumsu bir takım payeler veriyorsun. Şimdi iki tane daha örnek var. Hemen onları da okuyalım. Allah Teala'nın yaptığı benzetmeler var. Bu tevhid meselesi kafalarda iyice yer etsin diye. Bir tanesi Rum suresi 30. surenin 28. ayeti. Allah Teala diyor ki darabe lekum meselen min enfusikum. Şimdi de Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Bir düşünün. Helleküm mimma meleket eymalukum min şurakâe fîmâ razaknâkum fe entum fîhi sevâun tehâfûnehum kehîfetikum enfusikum. Allah diyor ki hakimiyetiniz altındakilerden size verdiğimiz rızıklarda size ortak olup da sizinle eşit durumda olan var mı? Var mı? Yani bir patron olarak düşünün. İşçisiyle her konuda kendisi eşit tutan var mı? Ne kadar kazanıyorsa o kadar kazandıran var mı? Yok. En basit bir örnek. Onlar için duyduğunuz kaygı aynı kendiniz için duyduğunuz kaygı gibi midir? Var mı buna aksi cevap verecek olan? Yok. İşte ayetlerimizi doğru bağlantılar kurabilecek bir topluluk için biz bu şekilde ayrıntılı olarak açıklıyoruz işte. Sen bile kendini bu şekilde bir başkasıyla denk görmüyorken alemlerin Rabbi olan Allah'ı nasıl bir başka varlıkla denkleştirebiliyorsun? Veya onları o makamı nasıl yükseltebiliyorsun? Olur mu hiç böyle bir şey? Olmaz. Şimdi bir örnek daha görelim. O da Zümer suresinin 29. ayetinde. Diyor ki Allah daraballahu meselen. Allah size bir örnek daha veriyor. Racülen bir adamı örnek veriyor. Fihi şurakâ'u muteşâkisûn ve racülen selemen liracül. Birbirleriyle zıtlaşıp duran birkaç ortağın emri altındaki bir adam. Öyle düşünün. Bir adam var. Birkaç tane patronu var. Birkaç tane amiri var. Biri diyor buraya git. Biri diyor buraya git. Biri diyor bunu yap. Biri diyor bunu yap. Adam ne olur bu adam? Bir düşünelim. Yani amirlerin her biri bundan farklı bir şey istiyor. Bir de veracülen selemen neracül. Bir de tek bir kişiye bağlı olan bir adamı düşünelim. Bir tane patronu var. Bunu yaptığı yapıyor. Bir tane amiri var. Bunu yaptığı yapıyor. Bitti. Hel yesteviyani mesela hiç bu ikisinin durumu şimdi aynı olur mu? Buradan örneği şimdi türetin. Allah'tan başka birkaç varlığa daha siz kul olmayı göze alırsanız, işte biri sizi oraya yönlendirir, biri buraya yönlendirir, burayı buraya yönlendirir, hayatını darma duman ederler senin. Biri yap der, biri yapma der, biri otur der, biri kalk der. Değil mi? Her biri, ama yalnız Allah'a kul olduğunuz zaman, o yüzden özgürlük Allah'a kulluktan geçiyor. Hürriyetin doruk noktası bu. Eğer siz Allah'tan başka bir varlık daha tanırsanız, hayatınıza böyle bir varlık daha katarsanız, aslında siz başkasına köle olmayı tercih ediyorsunuz demektir. Yalnız Allah'a kul olduğunuz zaman aslında hürriyetin doruk noktasına ulaşabiliyorsunuz. İşte hel yesteviyani mesela. Hiç bunların durumu bir olur mu diyor Allah. Zümer 29. Elhamdülillah. Her şeyi mükemmel yaptığı için övülmek Allah'a mahsus. Başka bir varlıkta böyle bir özellik yok. Madem hiçbir varlık her yaptığını mükemmel yapamıyor, bu yalnızca Allah'a mahsus. O yüzden başka bir varlığa böyle bir özellik atfedip de onu ilahlaştırmamak gerekiyor. Ama bel ekseruhum la ya'lemun. Ama maalesef insanların çoğu bu gerçeğin farkında değil, bunu bilmiyorlar diyor Allah. Ama bu tür örneklerle Allah ne yapıyor? Sürekli zihinleri canlı tutuyor ve hayata, yani ikinci bir ilah katılmasına kesinlikle Cenab-ı Hak müsaade etmiyor.
Evet. Dersimizin sonuna geldik. Şu her gün tekrarladığımız bir kelimeyle bitireyim. Deriz ki eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hatta ondan önce eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden. Şuna da şahidim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Şimdi kul, ben nasıl Allah'ın kuluysam o da o şekilde kulu. Allah ne diyorsa o. Allah bizimle onun arasında herhangi bir şey varlığı koymamızı yasakladığı için Muhammed Aleyhisselam da asla Allah'la bizim aramıza girerek kendi kafasıyla herhangi bir şey yapamaz. Onun elçisidir. Allah ona hangi sözleri bize ulaştırmasını emretmişse onu yapmıştır. Onun dışında bir şey yok. Onun için biz bu dini hayatımızda yalnız Allah'a kul olmak ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de Allah'ın elçisi olarak kabul etmemiz lazım. O bize Allah tarafından örnek de verilmiştir. Örnekliğinin ortaya konduğu şeyler de tamamen ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim'de hem Muhammed Aleyhisselam örnek verilmiştir hem bütün nebiler. Biz bu şekilde hayatımızı sürdürelim ve Allah'ın huzuruna yalnız ona kul olmuş kişiler olarak gidelim. Cenab-ı Hak hepimize bunları nasip eylesin. Allah cümlemizden razı olsun.